Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde yeni yılın ilk canlı yayınında da burada hazır bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paridus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, sosyal medyadan diğer dostları da çağırın. İyi yıllar olsun. Umarım yeni yılı sevdiklerinizle karşılayabilmişsinizdir. Sevdiklerinizle karşılamanın bu yıl şöyle de bir önemi var. Aynı gece açıklanan zam haberlerine tek başına direnebilmek epeyce zor. Umarım tek başınıza değildiniz yeni yılı karşılarken de. Çünkü bugün biz hem aralığın yani Aralık 2021'in hem de genel olarak 2021 yılının enflasyon rakamını öğreneceğiz. Ne anlama geliyor? Sağlıklı ülkelerde bunun farklı manaları var tabii. İnsanlar enflasyon rakamını öğrendikleri zaman bir, açıklayan kuruluşa güvendikleri için, iki, iktidara sadece güvenmek değil, belki sevmediği, desteklemediği bir iktidar olabilir görev başında ama demokrasiye güvendiği için en azından bununla ilgili bir plan geliştirme şansına sahip. Bizde öyle bir şey yok. Bugün zaten yayının temel başlığı da o. Yeni yıla bunu karşılayarak böyle girmeyi uygun gördüm ben. Çünkü bir yanıyla değişik bir döneme giriyoruz biz. Neden? 2022 yılı sadece iktidar için değil, iktidar medyası açısından da son derece zor geçecek. 1 Ocak günkü gazetelerle, 2 Ocak günkü gazetelerle burada bugünün nasıl geleceğini konuşacağız biraz. Bugünden sonrasının nasıl geleceğini konuşacağız ve şunu anlatmaya çalışacağım size. Artık iktidarın da ama özellikle muhalefetin de yeni bir medya politikasına ihtiyacı var. Çünkü şu anda var olan medya artık Göbels medyasını da geçti. Tamamen yalan üzerinden hareket etmekle birlikte bir yandan da insanları dönüştürüp kutuplaştırmaya adım atıyor artık. İyice şiddetli hale geliyor. Yayını paylaşmanızı rica ettim. Lütfen sosyal medyadan paylaşın. Yeni yılın ilk yayınında burada olsun diğer dostlar da, onlar da gelsin. Şöyle bir şeye hizmet ediyorlar aslında. Yani sadece iktidarın politikalarına mana verebilmek değil de bir yanıyla da bunun aslında nasıl tolere edilebileceğini anlatıyor. O politikanın yanlışlığını tartışmak yerine. Biliyor musunuz? Bundan tam 3 yıl önce bugün. Yani 3 yıl önce 2018 yılında, özür dilerim, 4 yıl önce, 4 yıl olmuş artık 2022 dememiz lazım. 4 yıl önce bugün öyle demek istemedi daire başkanlığı başlıklı yayını yapmışız. Yani o günden beri başkaları da kullandı bunu, kullansınlar, kullanacaklar elbette, kullanmalarında da fayda var. Çünkü yaşanan, yapılmaya çalışılan tam olarak bu. O yayında şunu anlatmıştım size. Demiştim ki iktidar medyayı kullanırken bugüne kadar farklı başlıklarda kullandı, farklı gerekçelerle kullandı. Ama şimdi elinde bir parti bülteni hazırlamanın ötesinde görevlendirmek zorunda olduğu bir medya var. Birincisi, bu insanları doyurmak zorundalar. Çünkü bu insanları akıllarının köşesinden geçmeyecek maddi olanaklara bu iktidar kavuşturdu. Normalde sıradan bir muhabir olarak yaşayabilecek bir insan. Muhabirlik kötü mü? Asla, ben kendimi hala öyle görüyorum ve bu işin temeli olduğunu düşünüyorum. Ama sıradan bir muhabir olarak bile rakipleri arasından sıyrılamayacağı kesin olan dümdüz tipler köşelere sahip oldular mesela. Sadece köşelere sahip olmadılar. Bunu da net bir şekilde koyalım. Televizyon ekranlarında moderatörlük yapan yalakaların da yardımıyla. Çünkü onların bazıları şimdi inceden son düzlükten önce ayrılalım diyerek iktidarı eleştirmeye başladılar yavaş yavaş. Ama onların da katkılarıyla televizyon yıldızları oldular mesela. Ve bu insanlar haftada en az 3 gün evlere doğrudan tecavüz etmeye başladılar. Girmek falan değil, öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Doğrudan bir anda abuk sabuk konuşan tipler halinde hayatımıza dahil oldular bu insanlar. Ve bu dönüşüm başlamak zorunda. Çünkü öyle demek istemedi daire başkanlığı en sıkı çalışmak zorunda olan devlet kurumu. Devleti yönetenlerin kurumu, devlet kurumu demeyelim. Çünkü devlette devamlılık esastır. Bunun mutlaka bir şekilde yok edilmesi gerekiyor. Bu zihniyetin de yok edilmesi gerekiyor. Şimdi ise bambaşka bir noktaya taşınacak artık bu iş. Çünkü medya olanı göstermenin artık mümkün olmayacağını bildiği için, olmayanı anlatmayı da çok fazla beceremediği için yeni bir gerçeklik oluşturma çabasında. Birazdan size örneklerini göstereceğim. Bugün yine çok değerli bir hocadan, sağ olsun, dün akşam izin aldım kendisinden. Güzel bir tablo hazırlamış Hakan Hoca, Hakan Kara Bilkent Üniversitesi'nden. Orada size söylenen yalanla, hani hep böyle kafamıza çakılmaya başlanan, özellikle geçtiğimiz yılın, bitirdiğimiz yılın son 6 ayında zihinlerimize çakılan ve benim ısrarla ben ekonomistim kardeşim, bu yalan, böyle bir şey yok, böyle bir ekonomi teorisi de yok dediğim faiz sebep enflasyon neticedir hikayesinin ne kadar dandik, ne kadar çakma olduğunu bugün enflasyon rakamı açıklanmadan önce göstermek istedim. Sağ olsun Hakan Hoca da alicenaplık gösterdi, elbette kullanabilirsiniz dedi. Birazdan o tabloyu da sizinle paylaşacağım. Söylenen yalanı çok net göreceksiniz. Yani hikaye, ya bu anlatılan hikaye kardeşim, yalan söylüyorsun sen diyebileceksiniz. Şimdi dedim ya, muhalefetin yeni bir medya politikasına ihtiyacı var. Nasıl bir medya politikası? Bugün sadece medya konuşmayacağız. Yaşadığımız şu gerçekliğin içinde medyanın sakat rolünü konuşacağız. Bir haber. Bundan sonra birinci yayınlar yarım saatin biraz daha altına inecek. Çünkü hem ikinci yayın için gazete hazırlığında benim biraz daha fazla zamana ihtiyacım var. Hem de aslında şu ana kadar yapılan ölçüm gösterdi ki bize yarım saatin biraz daha altına indirmekte fayda var. Podcast olarak özellikle yarım saatlik bölümün dinlenmesinde sıkıntı oluyor. Yani 20 dakika 22 dakika civarında bitireceğim. Hatta 20 dakika civarına çekmeye çalışacağım bundan sonra yayınları. Neden mi yeni bir medya politikasına ihtiyaç var? Size burada anlatmıştım. Hüseyin Çelik'in medya ve tanıtımdan sorumlu genel başkan yardımcısı olduğu ve doğrusunu isterseniz medya açısından AKP'nin bütün politikasını yürüttüğü dönemde alınan bir kararla, Erdoğan'ın talebiyle alınan bir kararla, iktidar milletvekillerinin, bakanların, çakanların muhalefet temsilcileriyle ekrana çıkması yasaklanmıştı. Bu doğrudan televizyonlara tebliğ edildi. Ağır gelebilir size bu söz ama doğru. Tam anlamıyla böyle oldu. Tebliğ edildi. Denildi ki bundan sonra muhalefet temsilcilerinin bulunduğu programlara iktidarı temsilen siyasetçi yollanmayacak. Yani bir parti yetkilisi görmeyeceksiniz orada. Genel başkan yardımcısı, grup başkan vekili ya da bir bakan gelmeyecek oraya. Hele hele partinin yöneticileri, yani Erdoğan'ın, bir dönem için Abdullah Gül'ün falan görünmesi mümkün değil. Bitti bu hikaye. O dönemde çok tartışıldı. Tartışanlardan biri de bendim. Bunun iktidarı ne kadar yoksullaştıracağını anlatmaya çalıştık. Erdoğan'a dinletmek çok mümkün olmadı. Biliyorsunuz her şeyi biliyor kendisi çünkü. Her şeyi biliyor. Hatta olmayanları bile biliyor. Hatta gerekirse olmayanlar imal edilip konulabiliyor da insanların önüne. O günden bugüne epeyce bir zaman geçti. Epeyce dediysem gerçekten insan ömrü için kısa görülebilir ama 20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı içinde, ki bu yılın sonları itibariyle bakıldığında artık o yıla girdiğimiz için de 20 yılı net bir ifade olarak kullanabiliriz. Bir yoksullaşma getirdi bu. Görmezden gelindi. Bunun yerine yeni bir kademe oluşturuldu iktidarın içinde. İktidar yoksa iktidarı cansiperane şekilde savunacak yalaka gazeteciler grubu. Bunların bir kısmı gazeteci bile değildi. Hatta içlerinde öyle tipler var ki halihazırda Adalet ve Kalkınma Partisi içinde genel başkan yardımcısı düzeyine gelmiş bir takım insanları dikkatli izleyiciler çok net hatırlayacaklar. Biz bu insanları ilk kez televizyon ekranlarında gördük. Kiminin altında ünvan olarak, isminin altında kamuoyu araştırmacısı yazıyordu. Kiminin altında gazeteci yazıyordu. Bu insanlar bir anda AKP'nin yöneticisi haline de geldiler. Ama şundan vazgeçmediler. Medyada köşe kapma telaşında, ki az buz bir telaş değildir. Çok sık görülür medyada bu hastalık. Bizim medyamızda. Başka yerlerde var mı bilmiyorum, yalan olmasın, ama bizim medyamızda sağlamdır. Bu insanlar bir yandan bu telaşı sürdürürken, yani yerini koruma çabasındayken, ne bileyim işte aralarda yapılan o yurt dışı yurt içi seyahatlerde uçağa binme fırsatını kaçırmama telaşını yaşarken, bir yandan cansiperane şekilde parti politikası savunmaya başladı. Öyle saçma şekilde savundular ki bunu, olmayanları anlattılar. Şunun için anlatıyorum bunu. Biliyorsunuz hafta sonu bu gelen zam haberlerinden sonra muhtemeldir ki yayına zaten böyle pat diye başlayacaktı. Öyle hissediyordunuz belki. Hayır. Yani elektriğe gelen, doğalgaza gelen, yeniden değerleme oranında trafik cezalarına, pasaport harçlarına, işte diğer vergi unsurlarına yansıyacak artışlardan falan söz etmeyeceğiz. Onlar bugün yayının başlığında gösterdiğim o tahta kazıkla ifade ediliyor zaten. O çok net. Ondan sıkıntı yok. Ama beni ilgilendiren başka bir şey var bu bölümde. İlk kez geçmişte Anadolu Ajansı'nın devleti yönetenlerin kontrolü altında olduğunu bildiğimiz Anadolu Ajansı'nın kullandığı zam değil güncelleme sözü yepyeni boyutlar kazanmaya başladı. Bakın, size bu göstereceklerim yayınlanmış gazete birinci sayfaları. Özellikle yayından sonra ekran görüntülerini bunların aldım ki bilin diye. Mesela Sabah gazetesinin şu nüshasında 2 Ocak pazar gününü görüyorsunuz. Yani yeni yılın İnsanlar 31 Aralık'ı tamamlayıp girdikten sonra o canlı olarak hayata geçen zamların eşliğinde oluşturulan gazete o gün sabah tekrar çıkamayacağı için böyle oluştu pazar günkü gazete. Bu gazetede o zam haberleri yok. Yani o zam haberlerinin yerleşebileceği bir yer yok. Özellikle haberi televizyon ekranına, yani sizin şu andaki ekranlarınıza sığabilecek şekilde küçülttüğümde gördüğünüz "Bizi geleceğe analar taşıyacak" manşeti var. Tahmin ettiğiniz gibi altında Erdoğan var bu manşetin. Onun ifadelerinden oluşturulmuş bir haber. Bu Türkiye Gazetesi'nin haberi. Türkiye Gazetesi çok farklı bir boyuta atladı. Dedi ki faturanın yarısı yine devletten doğalgaz ve elektrik desteği sürecek. Oysa bizim konuşmamız gereken doğalgaz ve elektriğe gelen zam olmalıydı. Elbette bundan faydalananlar oldu. Bu gazete nüshası elinde televizyon ekranına çıkan, televizyon ekranında daha önce iki domates alıyorsak bir tane alırız ya falan diyen tuhaf tuhaf tipler bunları anlatmaya çalıştı. Yani gaz faturalarının neden şiştiğini anlatmadılar. Onun yerine gaz faturalarını bu saatten sonra şişse de yarısını devlet üstlenecek yalanıyla devam etmeyi tercih ettiler. Bu ilginç, bugüne kadar kullanılmış metotlardan bir tanesi değildi. Şu gördüğünüz Yeni Şafak gazetesi çok tuhaf. Elektrik ve gaza zam haberini görüyorsunuz. Diyeceksiniz ki ya bir dakika bak vermiş adamlar. Üstündeki haberi görüyor musunuz? Maaşa %18.6 zam bekleniyor. Emekliye kademeli artış. Bu önemli. Neden bu önemli? Çünkü bugün açıklanacak, TÜİK tarafından gündeme getirilecek enflasyon rakamının ardından emeklilerin, memurların maaşlarına yapılacak zam, yani enflasyon arasındaki fark kadar bölüm, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklanacak. Kuşkusuz şu gördükleriniz, iktidar medyasının size sundukları. Bunları düşünüyorsunuz. Yani Sabah gazetesinin, Türkiye gazetesinin, Yeni Şafak gazetesinin organik bağını da biliyorsunuz. Ama bir yandan da burada ısrarla 6 senedir vurguladığım, bazılarınızın bu cümleyi duymaktan yıldığı, her eve girebilen gazete diye bir kavram var. Biliyorsunuz geçmişten hani özellikle gazete okuma alışkanlığı olan ailelerin çocukları, bu yayınları izleyen benim yaş kuşağımda özellikle. Hürriyet her zaman arada ve derede durabilecek bir televizyon gibi görülüyordu, bir gazete gibi görülüyordu. Artık televizyonda vardı, o yüzden hani CNN Türk'ü kastederek söylüyorum. Hürriyet öyle bir icat yaptı ki emin olun Anadolu Ajansı'na bile şapka çıkarttı. Çünkü zamı vermemek dışında, yani vermemek için bir çözüm bulamayacağı için elektrikte yeni tarife diye çıktı Hürriyet gazetesi pazar günü. Elektrikte yeni tarife. Yani şunu anlatmaya çalıştı insanlara. Zam falan gelmedi. Sadece tarife yenilendi. Ama bir artış oldu. Artışın bir önemi yok. O tarifenin yenilenmesinden doğan bir durum. Yani senin de böyle görmen gerekiyor. Hürriyet gazetesi bu şekilde çıktı. Bu hepimizin hayatında medyanın ne kadar ağır rol olduğunu gösteren, birazcık kırıcı örneklerden seçtiğim bir demet. Sadece 4 gazeteyi çıkarttım bugün karşınıza. Bunların dışında haberi görmeyen tipler de vardı. Ama hani gazeteliği tartışılan bunların tamamı aslında bir yandan mütedeyyin okuyucuda, yani Türkiye Gazetesi'ni, Yeni Şafak'ı kastediyorum. Bir yandan Sabah gazetesi gibi her eve girebilen gazete kavramını iktidarın kucağına oturtmaya çalışan bir gazete olarak, bir yandan da her eve giren gazete statüsündeki 4 örnekle size anlatmaya çalıştığım boyutu. Neden böyle bir şey söylemeye çalıştım? Çünkü hafta sonu iktidarın iki temsilcisi, ikisi de Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesi, iki insan birbirlerine daldılar. Çünkü bir tanesinin söylediği şey şuydu: zamlar, yani bu fiyat artışları, geldiği gibi gider, anlık tepkiye gerek yok. Geldikleri gibi gider sözünü bile anlayamayacak kadar cahil. Cahil değil, sadece kurnaz bir tipin ortaya attığı bir söz. Onun karşısında da kendisi de bu gazetelerden gelme, yani Sabah gazetesinin içinden yetişme olan Şamil Tayyar'ın da söylemiyle halkın zekasıyla dalga geçecek, alay ediliyor izlenimi uyandıracak sözler kullanmamalıyız kavgası. Çünkü bugün, mesela bugünün gazetelerinde, yayının ikinci bölümünde göreceğiz, bunları anlatabilecek çok şey yok. Yani onlar bugünü değil de bugünü pas geçerek yarını, aslında yani 4 Ocak gününü beklemeyi tercih ederlerdi öyle bir şansları olsaydı. En azından orada var olan bir şeyin üzerinden yalan söylemek mümkün. Oysa burada çıkartabilecekleri hiçbir şey yok. Elektriğe gelen, doğalgaza gelen zammın, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ekmeklik buğdaya yaptığı %23'lük zammın bir şekilde haber değeri olduğunu herkes biliyor. Ama bunu nasıl yansıtacakları konusunda bir takım tedirginlikleri var. Aynı şekilde dün sosyal medyada muhtemelen görmüşsünüzdür yine. Atkısının pahalılığı falan. İnan beni hiç ilgilendirmiyor sevgili Özer'im. Özer Uğur söylemiş atkısı pahalı olan arkadaş diye. Doğru. 5000 liralık atkı takıp halka tasarruf yapın demek. Gerçekten çok ağır edepsizlik her şeyin ötesinde. Ama halkın bir bölümü sen yeter ki bu edepsizliği yap biz her türlü zulme razıyız diyebiliyorsa o insanı da anlamak lazım bana kalırsa. Böyle bir kitle bulduktan sonra üzerine binmemek hata olur diye düşünüyor çünkü. Muhtemeldir ki. Bugün bunları gösterebilecek bir durum yok ama enflasyon rakamları açıklandıktan sonra muhtemelen onu da savunacak kişiler olacak. Dün akşam sosyal medyada gördünüz muhtemelen CNN Türk ekranlarında çok acayip bir tartışma, öyle büyük yalanlarla süslü bir tartışma ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki grup başkan vekili olan Tevfik Göksu'nun çıktığı bir programla İnsanlara tek taraflı olarak yalan bilgiler vererek hem de öyle ağır yalan bilgiler vererek ki kamuyu bir şekilde kutuplaştırarak sokaktaki sıradan insanları kutuplaştırarak bir grubunu yalanın yanına çekmeye çalışan bir girişim gördük. Sosyal medyada tepki gördü. Bu önemli. Sosyal medyada tepki gördü. Türkiye'de herkesin sosyal medyaya ulaşımı var mı? Kuşkusuz yok. Sosyal medyayı ciddiye alan insan kapasitesine bu da tartışılır bir miktar bana kalırsa. Onun yerine insanların bilgiye ulaşımında hala bu izlenmeyen dandik televizyonların, okunmayan dandik gazetelerin önemli olduğunu kabul etmek zorunda herkes. Şimdi yeni bir medya stratejisine ihtiyacı var. Özellikle muhalefetin yeni bir medya stratejisine ihtiyacı var. Şimdi tam Hüseyin Çelik'in bir dönem yaptığı gibi artık muhalefetin medyayı zorlama dönemi. Çünkü hatırlayacaksınız, eski yılın son günlerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı ziyarette kilikle, kapıya takılan asma kilitle karşılaşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün orada yaptığı açıklamayı izleyen sevgili Serdar kardeşimin bir foto muhabirinin gözünden de anlattığı şekliyle, YouTube kanalına abone olmanızı tavsiye ederim hepinizin. Onun anlattığı şekliyle orada belki 80 tane medya kuruluşunun temsilcisi vardı. Ama ertesi gün ne gördünüz gazetelerde sorusundan hareketle muhalefetin yeni bir medya stratejisine ihtiyacı var. Nasıl bir strateji? Bakın şunu çok net yapmak zorundalar. Artık karşımızda iktidardan bir temsilci olmayacaksa hiçbir televizyon programına katılmıyoruz demeliler. Hemen şuna itiraz etmeyin ama muhalefetin kendini anlatabilmek için de bu televizyonlara ihtiyacı var. Emin olun bu saatten sonra kendi kendini oyalayabilecek halde değil bu televizyonlar. Yani Tevfik Göksu'nun, AKP'lik Göksu'nun çıktığı programlarda karşısına alacağı 3 tane yalakayla yapacağı program kimsenin ilgisini çekmeyecek. Yani o insanlar, kendini troll gibi hisseden insanlar bile bu programlar arasından bir ayrım yapmak zorundalar. Yani demin size verdiğim 4 örneğin içinde Hürriyet'i, Yeni Şafak'ı, Sabah'ı ya da Türkiye Gazetesi'ni seçse de dördünde de aynı başlığı görecek insan bunlardan bir tanesini alacak. O yüzden muhalefetin çok yeni bir stratejiye ihtiyacı var. Bu konuda büyük bir baskı unsuru oluşturmak zorunda. Artık televizyonlar tıpkı hani o pat diye ziyaret edilen kamu kurumları var ya tam o açık hale gelmiş durumda. Gelmiyoruz. Biz hiçbir şekilde çıkmıyoruz. Artık senin yalaka ve yavşak tiplerine ihtiyacımız yok karşımızda. Bu dirayeti göstermek zorunda muhalefetin bütün temsilcileri %100 kelimesini atlamadan. Çünkü bunu yaparlarsa göreceksiniz çok kısa bir süre sonra iktidar temsilcileri değil ama iktidar temsilcisi olarak oraya atanmış olan yalakaların elendiğini göreceğiz biz. Onların arasında da bir seçim yapılmak zorunda kalınacak çünkü. Onların da iyisi var, kötüsü var, saçmalayanı var. Bir parça en azından araştırıp geleni var. Mutlaka bunların yapılabilmesi gerekiyor artık. Dedim yani Hakan Hoca'dan, Hakan Kara'dan bir tabloyla ilgili izin istedim dün akşam. Sağ olsun kırmadı, çok teşekkür ediyorum kendisine. Çok zarif bir şekilde elbette kullanabilirsiniz dedi. Neden bunları özellikle bir medya stratejisi üzerinden anlattım? Çünkü bu yalanın ifşası için tuhaf bir şekilde medyanın kendisine de ihtiyacı var. Muhalefetin de var, sokaktaki sıradan insanın da. Medya kendini ifşa edemeyeceğine göre dönüştürülmesine çaba gösterilmek zorunda. Bakın tabloyu lütfen dikkatli inceleyin. Bu hani hepimize anlatılan, kafalarımıza kendisi iktisat bilmemesine rağmen, gıdım anlamamasına rağmen ben bir ekonomistim diyerek insanların kafasına yerleştirdiği, etrafındaki bir avuç tuhaf tipin çıkıp ortada abuk sabuk şeyler anlatarak evet doğru söylüyor, evet onu söylüyor, evet bunu söylüyor diyerek anlattığı bölüm. Yani faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur. Bakın bakalım bir bilim insanı yaptığı zaman faiz sebep, enflasyon sonuç olabiliyor muymuş? Ekim'de para politikası kurulu toplandıktan sonra Türkiye'deki faiz değişimini görüyorsunuz bu tabloda. Birinci kademede gördüğünüz Merkez Bankası'nın faiz değişimi 4 puan azalması Ekim ayından sonra. Bakın ondan sonra nasıl gelişmeler yaşanmış Türkiye'de. %4.9'luk ihtiyaç kredisi faizi artmış. %5.4 taşıt kredisi faizi artmış. Konut kredisi binde 3 azalmış. Ticari krediler %3.4. 10 yıllık devlet hazine tahvilleri %5.6. 2 yıllık hazine tahvilleri de %3.8 artmış. Yani faiz düştükten sonra devlet faizi düşürüyoruz, faizi düşürerek enflasyonla mücadele ediyoruz demeye başladıktan sonra bu yalanın eşliğinde gerçek veriler aynı şeyi göstermemiş bize. Bu artışlar hepimizin gözünün önünde yaşanmış. Sonucu ne? Sonucunu biliyorsunuz aslında. Hafta sonu bunu çok sık şekilde duydunuz. Özellikle 1 Ocak tarihinden geçerli olarak açıklanan zamların Aralık enflasyonunu, dolayısıyla 2021 yılı toptan enflasyonun etkilemesi engellendi. Nereye kadar? Şubat ayına kadar. Yani iktidar bundan sonra hep 30'ar gün kazanarak gitmek zorunda. Neyi ne kadar ertelerse kârdır. Ziya Bey yazmış, ENA grubun, enflasyon araştırma grubunun yaptığı enflasyon verileri, onlar daha erken açıklıyorlar ki TÜİK'in söyleyeceği yalan daha net ortaya çıksın. Bakın Aralık ayında %19.35'lik. Ben size beklentimi söyleyeyim mi? TÜİK'in açıklayacağını. TÜİK toplamda yılı böyle %26-27 seviyelerinde kapatacak bir enflasyona göre bir oluşum hazırlıyor. Bu kadar net söylüyorum. Bir oluşum hazırlıyor. Yani bunun başka çaresi yok çünkü anlatabileceği başka hikaye yok. Dolayısıyla onlar enflasyonu, Aralık enflasyonunu muhtemelen %8,5-%9 civarında falan göstermeye çalışacaklar. TÜFE'nin 2021 yılı içindeki toplam artışıysa, enflasyon araştırma grubunun, akademisyen insanlar bunlar. Daha önce anlatmıştım ya size, %82,81. Yani bir yıl içinde %83 oranında enflasyon yedik ülke olarak. Şimdi bu demin anlattığım tablo eşliğinde sanırım kafanızda biraz daha yerine oturmuş durumda. Mutlaka ama mutlaka yeni bir medya stratejisine ihtiyacı var artık muhalefetin. Muhalefetin bütün kanatlarının üstelik. Yani bundan sonra yapılacak şeyler neler? Daha fazla dijital medyanın etkin şekilde kullanılması, sosyal medyadan insanlara ulaşan Instagram videolarının, gerekirse TikTok videolarının, herkesin gözü önünde çok daha net şekilde kullanılması ve mutlaka ama mutlaka ana akım medyaya bir rest çekilmesi gerekiyor artık. O kadar sağlam bir rest ki bu, hiçbir şekilde sizinle birlikte çalışmayacağız, bundan sonra bizi görmeyeceksiniz denilmesi gerekiyor. Bu katı adımın mutlaka atılması gerekiyor. Çünkü bu yalanın ifşası başka türlü mümkün olmayacak. Burada sizin çıkarttığınız gerçekler, karşınızda cansiperane şekilde, aslına bakarsanız iktidarı değil, varlık nedenlerini, oturuş nedenlerini o koltuklarda savunan insanlara karşı bu mücadele mümkün değil. Bırakın o mücadeleyi, o insanlarla gerçekten muhabbet etmek isteyen gazeteciler üstlensin. Yapıldı çünkü zamanında. Hatta daha sonra ana akım savunması haline geldi bu, biliyorsunuz. Ana akım çok önemlidir. Oysa o geçmişte ortaya çıkartılan insanlar bugünün bölüm sonu canavarları haline dönüştü. Mesela Nagihan Alçı. O gün var edildi bu insanlar. Mesela Cem Küçük. O gün var edildi. O gün toplum hayatına sunuldu bu insanlar. Oysa bırakın şimdi, artık tam demlenme potasına girdi bu iş. Ana akım medyanın muhalefet tarafından artık yalnız bırakılması gerekiyor. Ki çürüklüğü çok daha net görülsün. Demin gösterdiğim şu 4 tane tablo, sadece 4 gazetenin birinci sayfası, bu pazar sabahı, dünün gazeteleri, hepimizin kulağında bir küpe olarak kalsın. Çünkü bu yapıldığı zaman, İktidarın yeni dönem stratejisi, yani zamla değil, zam haberiyle mücadele stratejisi de çökecek aynı zamanda. Hepimiz için bu gerekli. Çünkü gerçekle baş başa kalmadığımız müddetçe bu yalanın içinde biz de debelenmek zorunda ve kendi derdimizi anlatmak zorunda kalacağız. Oysa bununla mücadelenin bir yöntemi var. O yöntemin çok etkin şekilde kullanılabilmesinin zamanı. Yeni yılın ilk yayınını o yüzden mutlaka medya üzerinde bu tarz yeni bir aksiyon planına ayırmayı düşündüm. Umarım hepiniz için daha açıklayıcı olmuştur ve bunu muhtemelen yıl içinde daha çok kullanacağız. Mesela burada sıkça konuştuğumuz 6 yıl içinde başkanlık sisteminin önemli özellikleri ve Muhalefetin adayının kim olacağı konusuna ilişkin bugün Faruk Bildirici şahane bir çalışma yapmış. Geçmiş dönemde Abdülkadir Selvi 52 tane yazı yazmış, biliyor musunuz, bir yıl içinde. Yani her haftaya bir yazı düşüyor. Gerekçe şu, kim olacak sizin adayınız? Ya ülkede bu kadar çok şey yaşanmışken, iktidarı bu kadar cansiperane savunan bir yazarın bunu yazması mantıklı değil mi? O zaman buna karşı tedbir almak zorunda muhalefette. Çünkü ana akım artık gerçekten mücadele edilmesi gereken bir alan haline geldi ve emin olun bu mücadele son derece basit. Sadece bu stratejiyle bile yürüyebilir. Yeni yılın ilk yayınını MEDE, yani hem iğneyi hem çuvaldızı hem şişi, her şeyi toplu olarak kendi meslek grubuma batırarak başlamayı uygun gördüm. Umarım sizin için de uygun ve açıklayıcı olmuştur. Ben bir saat sonra tekrar geleceğim. Gazeteleri getireceğim. Ha bu arada derseniz ki ya yeni yılda da bu yayına da daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Ben de destek vereyim. Ne yapabiliriz? Çünkü ikinci yayında bu medya hikayesinin, medyaya bakış hikayesinin biraz daha üzerine çıkacağız. Bugünün örnekleriyle de göreceğiz bunu. Bu yayını YouTube kanalına destek olarak katkı vermeniz mümkün. Bu çok önemli bir destek. YouTube kanalına lütfen abone olun. Çok basit bir işlem. İsterseniz YouTube'dan yapabilirsiniz. İsterseniz unsalunlu.com.tr'den yapabilirsiniz. Para pul harcamadan çok rahat yapabileceğiniz bir şey. YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı vermeniz mümkün mü? Mümkün. Katıl düğmesi var. Süper chat, süper sticker uygulamaları var. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkıları iletme ihtimali var. Ama bütün bunların ötesinde bu yayına verebileceğiniz en büyük destek 6 yıldır değişmediği gibi bundan sonra da değişmeyecek. Burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya devam edebilmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyebilmek. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim dedim ya. O yayına beklerim uygunsanız. Değilseniz canınız sağ olsun. Yeni yıla başladık. Nesim Vakfı'nın takviminin ilk yaprağı, yayın için ilk yaprağı arkada yerini aldı. Ölmezse kalırsam yarın sabah saat 9'da da buradayım. Uygun değilseniz yarın gelin. Orada konuşmaya devam edelim hayatımızı. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, çok şık bir gün, çok şık bir hafta, çok şık bir yıl diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.